Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 20. ayrım. Az evvel okşayarak düzelttiği ceketi bütün hızıyla duvara çarptı. Hızını alamadı, yere düşen ceketin üzerinde ter ter tepindi. Birden yaşlar boşandı gözlerinden. Ceketi yerden aldı, kokladı, göğsüne bastırdı, yüzünü kalın kumaşa gömerek hıçkırdı. Mehpare bu aşkın onu nereye kadar sürükleyeceğini bilmiyordu. Ama Kemal'in peşinde gidebildiği her yere gitmeye hazırdı. O bu evde kalacaksa ölene kadar yanında kalabilirdi. Ama evlenerek mesela Azra ile başka eve çıkacaksa Kemal'in hizmetini görmek bahanesiyle evlerine gitmeye, Azra'nın kuması, Kemal'in odalığı, cariyesi, metresi, kölesi olmaya razıydı. Çöktüğü yerden kalktı, ceketi tekrar yaydı yatağın üzerine, bir kez daha okşaya seve düzeltirken, ceketin sağ yan cebinden bir kağıt ışırtısı gelince, ince parmaklarını cebe daldırdı ve dörde katlanmış mektubu çıkardı. Bir an mektup elinde durdu, bekledi. Mektubu açtı, katladı, yine açtı ve nihayet nefsine yenilerek yazıya göz attı. Mektubun sonunda Azra adını görünce iyi ışık almak için pencerenin önüne yürüdü. Dizleri çözülüyor ve kalbi o kadar çok çarpıyordu ki odada biri olsa kalp atışlarını duyabilirdi. Okudu. Mektubu katlayıp yatağa oturdu. Kemal ile Azra'nın arasında olduğunu sandığı gibi bir aşk ilişkisi yoktu. Bu iyiydi. Ama Kemal ile Azra'nın arasında, onun Kemal ile arasında hiçbir zaman olmasını bekleyemeyeceği bir bağ vardı. Birlikte Kemal'in ölümüne mal olabilecek karanlık işlere burunlarını sokuyorlardı. Bu çok, çok kötüydü. Özenle katladığı mektubu ceketin cebine geri koydu. Azra evine dönmüştü Allah'a şükür. Fakat besbelli ki mektuplaşmaları devam edecekti ve bu mavi gözlü çıyan kadın Kemal'i ateşe atmaktan çekinmeyecekti. Ne yapsaydı? Saraylı hanıma anlatsa bir işe yarar mıydı? Doğrudan Reşat Bey'e mi gitseydi? Reşat Bey ya da Saraylı hanım ne zaman söz geçirebilmişlerdi ki Kemal'e? Belki en doğrusu Azra'nın kapısını çalıp onunla konuşmak olurdu. Kemal'in çok ağır buhranlarından, ateşli hastalıklardan daha yeni kurtulduğunu anlatır, onu rahat bırakmasını rica edebilirdi. Yüzlerce genç adam olmalıydı dışarıda, böyle işlere kendilerini atmaya hazır. Azra onlardan birini bulmalıydı tehlikeli oyunlarını oynamak için. Kemal bir kere daha tevkif edilecek ya da hastalanacak olursa, Allah korusun, sonu olurdu. Evet, evet. En doğrusu buydu. En doğrusu gidip Azra ile konuşmaktı. Kemal bu yaptığını öğrenecek olursa, bu evin erkeklerinin dayak atma alışkanlığı yoktu ama kim bilir belki de döverdi mehpareyi. Varsın dövsündü. Öğrenirse bir daha yüzüne de bakmazdı. Varsın yüzüne de bakmasındı. Yeter ki ölmesin, yaşasındı. Yeter ki mehpare onun bu dünya üzerinde bir yerde nefes alıp verdiğini bilsindi. Azra mektupta bir yere gideceğini yazmıyor muydu? Mektubu tekrar çıkarıp okudu. Karşı yakaya geçmiş dün. Acaba ikna edebilir mi Beyci ablasını Azra'yı Erenköy'deki evlerine ziyaret etmeye? Beyci ablasını edemese de Leman'ı ikna edebilir. Leman pek hoşlanmıştı iyi bir piyanist olan Azra'dan. Aralarında bir dostluk kurulmuştu. Ve Leman bir şey isteyip de tutturdu muydu? O şeyi elde etmemesi mümkün değildi. Çünkü istediğini elde edene kadar bitmezdi dırdırı. Evet, Leman'ın kanına girmeliydi Erenköy'e gitmeleri için. Behice akşam yemeğinden sonra odasına gidip eskimiş paçalığını son kez giydi. İçine sığması kolay olmamıştı ama artık bir daha bu uçuk pembe elbiseyi hiç giyemeyeceğini biliyordu. Saçlarını fil dişi saplı fırçasıyla uzun uzun fırçaladı, yanaklarına küçük tokatlar atarak kızarttı. Reşat Bey her zamanki gibi gecikmişti. İdare lambasını yakarak yatağa uzandı, hafiften udunu tıngırdatmaya başladı. Ahmet Reşat eve döndüğünde yatağın üzerinde uyuklarken buldu karısını. Udu elinden kayıp yere düşmüştü. "Üşüyeceksiniz hanım. Niye üzerinize bir battaniye çekmediniz?" diye sordu. Karısı gözlerini açınca, "Entariniz de pek ince." "Paçalığımı giydim bey. Bu havada daha kalın bir şey giyeydiniz ya. Size vereceğim haberi bu elbiseyi giyerken vermek istedim." Ahmet Reşat irkildi. "Anlayamadım beyi canım. Daha önceleri de hep bu elbiseyi giydimdi. Uğurlu, hayırlı olsun diye." Önüne baktı Behice, dudakları titriyordu. Kocası geldi, yanına oturdu. "Behice, ne oldu? Ne haberi? Neyiniz var güzelim?" Genç kadın derin bir nefes çekti, gözleri yerde konuştu. "Hamileyim Reşat Bey. Belki bu seferki erkek olur." Kocası uzun bir süre konuşamadı. Sessizliği uzayınca Behice kısık bir sesle sordu. "Memnun olmadınız galiba." "Hayırlı olsun," dedi Reşat Bey. "Biraz zamansız oldu ama Allah bunun da rızkını verir." "Vermez olur mu? Siz nazır değil misiniz kuzum?" "Harp içindeyiz hanım. İşgal altındayız. Sıkıntılı günler yaşıyor, daha da büyük sıkıntılar bekliyoruz. Ama madem olmuş, Allah tamamına erdirsin demekten başka çare yok. Evet, inşallah bu sefer erkek olur." Behice, kocasının daha önceki hamileliklerinin haberlerini aldığı zamanki coşkusunu boşuna beklediğini anladı. Ahmet Reşat ayağa kalkıp soyunurken sordu. "Teyzem biliyor mu? Kimlere söylediniz?" Behice gittiği toplantıda bayıldığını, kocasından habersiz doktora göründüğünü, şu ana kadar anlatmamış olduğu için yalan söyledi. "Kimse bilmiyor. O halde ev halkına yarın söyleriz. Sıhhatinize, perhizinize çok dikkat etmeniz lazım hanım. Sizin hamilelikleriniz pek kolay geçmiyor biliyorsunuz." "Kendimi gayet iyi hissediyorum," dedi Behice. "Yarın Mahir gelip sizi bir muayene etsin. Hiç gerek yok. Ebe Hanım'ı çağırırım." "Behice Hanım, zaman değişiyor. Hazır bir aile doktorumuz varken niye onun tebabetinden istifade etmeyelim? Doğumda Ebe Hanım yine bulunsun ama Doktor Mahir'le de bir görüşün." "Geçen gün gittiğim kadınlar toplantısında Şahende Hanım'la tanışmıştım. Recep Bey'in haremi, pek münevver bir hanımdı." Reşat Bey'in yüzünde tatsız bir ifade belirdi. "Duydum bu hanımın adını ama siz yine bizim 40 yıllık mahalle ebemizden şaşmayın," dedi. Behice burnunu erkek meselelerine sokup kürsülerde haykıran kadınlardan biri olan Şahende Ebe'ye kendini teslim etmeden önce sabah erkenden Doktor Mahir'e haber yollatacaktı. Münasip zamanında evlerine kadar zahmet edip Behice'yi muayene etmesi için. Bir önceki hamileliğinde bebeğini düşürmüştü karısı. Bünyesi hassastı, ihtimam görmesi lazımdı. Teyzesine de yaşlı kadının kalbini kırmadan tembihte bulunmalıydı. Behice'yi el üstünde tutması, üzüp sinirlendirmemesi için. Reşat Bey, teyzesinin iyi yürekli olmasına rağmen, kayınvalidelerin makamlarını sağlama almak için gelinlerini sürekli tenkit etmeleri lüzumuna inandığını bilirdi. "Yarın Mahir Bey'e haber yollatacağım sizi görmesi için," dedi Behice'nin saçlarını okşayarak. Behice irkildi. Kocasından habersiz doktora zaten görünmüş olduğunu söylesin mi, saklasın mı bilemedi. Lafı karıştırmak ve yüzünün kızarmasına bir bahane bulmak için, "Biliyor musunuz Reşat Bey, yeni bir kardeşi olacağını Leman'a söylemeye çok utanıyorum, çok," diye mırıldandı. "Nedenmiş o? Kendi neredeyse gelinlik çağına geliyor. Benim evimden saraylı hanıma rağmen hiçbir kız 20'sine basmadan gelin gidemez." "Aa ilahi Reşat Bey, kızları 20'sinden sonra kim alır ayol? Herkes taze gelin ister. Siz benim 20'ye basmamı beklediniz mi?" "İbrahim Bey kızımı vermem deseydi beklerdim elbette. Kızlarımızı yanımızda mümkün olduğu kadar uzun tutalım. Hatta damatları iç güveysi alalım. Olur mu hanım?" "Kızlarınıza bu kadar düşkün olduğunuzu bilmiyordum." Kaç yıldır vazife aşkına çocuklarıma hasret yaşıyorum. Tekaüt olduktan sonra dizimin dibinde isterim onları. Ayrıca evlenirlerken doğru kararı verebilecek yaşta olmalarını da isterim. Söyleyin bakalım Behice Hanım, siz bana neredeyse çocuk yaşta geldiniz. Bana vardığınıza hiç pişman olmadınız mı? Hiç olmadım. Bu yaşımda yine sizi seçerdim. Bu pembe elbiseyi sakın eskidi diye atmayın Behice, dedi Ahmet Reşat, karısının omuzlarına dağılmış saçlarını koklayarak. Hem başka çocuklar yapacak olursak yine uğur getirsin diye, hem de size çok yakışıyor. Mehpare kapıyı tıkırdatır tıkırdatmaz Kemal'in gir demesini beklemeden daldı odaya. Kemal yatağın üzerine koyduğu valize kitaplarını yerleştiriyordu. Mehpare'nin keskin bakışları odayı hızla taradı ve kitapların üzerinde durdu. Beyim, ne var Mehpare? Beni çağırdınız zannettim. Çağırmadım. Valiz topluyorsanız size yardım edeyim. Ben yapıyorum, lüzum yok. Gideyim mi yani? Gidebilirsin. Mehpare Kemal'e doğru yürüdü, valize koymak üzere olduğu kitabı elinden aldı. Niye bu kitapları valize diziyorsunuz? Kaldırıyorum. Bunlar sizin hep okuduğunuz kitaplar ama. Bitirdim hepsini. O halde yarın ben onları üst raflara yerleştireyim. Valizde durmaz ki kitap. İşime burnunu sokma Mehpare. Kemal kızın göğsüne bastırdığı kitabı almaya çalıştı ama alamadı. Beyim ne oluyor? Bir yere mi gidiyorsunuz? Bütün çamaşırlarınızı yıkattınız, ütülettiniz. Neden? Elimin altında temiz dursunlar diye. Hiç böyle yapmazdınız. Bak geç oldu, beni rahat bırak, git odana yat. Mehpare kımıldamadı. Kemal hayretle yüzüne baktı kızın. Mehpare kitabı yatağa bırakmış, yavaş yavaş bluzunun düğmelerini çözmeye başlamıştı. Yapma, kapat önünü, canım istemiyor. Kız duymamazlığa gelince Kemal sinirlendi. Sana odana git dedim Mehpare. Mehpare tam karşısına geçti Kemal'in. Günlerdir uzak duruyorsunuz bana. Yüzüme bile bakmıyorsunuz. Gönlünüz geçti benden. Belki başka birine. Yok öyle bir şey. Öyleyse beni niye kovuyorsunuz? Bu işler zorlu olmaz Mehpare, dedi Kemal. Kafam karma karışık. Bir haber bekliyorum, bir türlü gelmiyor. İçim sıkılıyor ve canım hiçbir şey çekmiyor. O halde bana içinizi dökün. Anlatın ne beklediğinizi. Bazı şeyler anlatılmaz. Bana her şeyi anlatabilirsiniz. Kemal konuştukları sürece düğmelerini yavaş yavaş çözerek bluzunu ve iç gömleğini sıyırmış olan kızın ince damarları görünen diri memelerine baktı. Sanki biraz daha irileşmişlerdi. Mehpare'nin koyu kumral saçları yüzüne dökülmüştü. İncecik parmaklarıyla eteğinin kopçasını açıyordu şimdi. Kasıklarına bir ateş düştü Kemal'in. Bir an hiçbir şey düşünemedi. Aceleyle pantolonunu sıyırdı, yatağın üzerindeki valizi iterek yere düşürdü ve karşısında artık çırılçıplak duran kızı yatağa devirerek bacaklarını elleriyle yanlara itip içine girdi. Bütün hırsını, hayal kırıklığını ondan çıkarmak istermişçesine hoyratça hızlı hızlı gidip geldi üstünde. Kız yana kayarak kurtuldu üzerindeki Kemal'den. ''Anlatın bana'' dedi. Soluk soluğa sordu Kemal. Neyi? Ne beklediğinizi, dedi kız. Kemal Mehpare'nin tekrar içine girebilmek için çabaladı ama o her seferinde bir yılan gibi kıvrılarak kurtarıyordu kendini. Allah aşkına Mehpare, doğrudur. Anlatın bana, yoksa durmam. Seni anasını edeceği küfürü zorla tuttu. Bir kez daha üstüne çıkmaya çalıştı kızın. Yine kurtardı kendini Mehpare. Kız döveceğim ama şimdi seni. Dövün. Mehpare rahat dursana. Anlatın bana. Kimi bekliyorsunuz? Bak Mehpare, yetti ama. Kendin gelmedin mi odama? Sevişmek isteyen sen değil misin? Benim beyim. Gecelerdir gözüme uyku girmiyor. Gecelerdir bedenim ateşler gibi yanıyor hasretinizden. Susadım size, özledim sizi. Beni sevin, beni öpün diye geldim. Büsbütün şahlanan şehvetiyle bir kez daha yakalayıp altına çekti Mehpare'yi Kemal. Tam içine girecekken kız kurtulup kaçtı yataktan, kapının yanına gidip orada durdu. Bana söylemezseniz gidiyorum dedi. Bu kılıkta mı? Çırılçıplak. Bu kılıkta. Kapımı kilitleyeceğim içeri girmeyin diye ve bir daha asla bana dokunamayacaksınız. Kemal çaresizlikle baktı mehpariye. Kabarmış erkekliği zonklamaya başlamıştı. Gencecik kıza karşı koyamamasına, elinde bir oyuncağa dönüşmesine müthiş kızarak "Gel buraya" dedi. Mehpare bir kedi gibi yumuşacık hareketlerle yanaştı yatağa, Kemal'in üzerine çıkıp oturdu. "Anlatın." Kemal bir yandan sevişirken nefes nefese, soluğu kesilerek konuştu. "Haber bekliyorum. Gelince gideceğim. Ah, mücadeleye katılmak iş. Ah." Mehpare de hazın durup noktalarındaydı. Gözleri şehlalaşmıştı ve Kemal'e eğilmiş olduğu için gözyaşları yağmur gibi damlıyordu Kemal'in yüzüne. "Beni bırakıp gideceksiniz. Beni bırakıp." Kemal kızı öperek susturdu. "Yavrum, bu bir büyük mücadele. Seninle benim aşkımdan çok çok daha önemli, anlamıyor musun?" dedi şefkatli. "Benim için aşkımızdan daha mühim hiçbir şey yok. Senin için bu doğru olabilir ama benim aşktan daha mühim işlerim var Mehpare. Ben bir erkeğim." "Benim erkeğimsiniz," dedi Mehpare. Kemal'in yüzünü ellerinin içine aldı, ağzını, burnunu, her tarafını öptü. Yeniden sevişmeye başladılar. Bu sefer usul usul, yumuşak hareketlerle, sevgiyle, duyguyla birbirlerini paralamadan seviştiler. Neden sonra göğsünün üstünde uyuyakalan Kemal'in altından yavaşça süzüldü Mehpare. Evden ayrılma fikrinin tüm izlerini ortadan kaldırmak istercesine yere saçılmış kitapları toplayıp eski yerlerine yerleştirdi. Valizi yatağın altına sürdü, yere düşmüş yatak örtüsüne bürünüp kendi elbiselerini eline alıp çıktı odadan. Doktor Mahir, selamlıkta o gün cuma olduğu için merasim kıyafetini giymiş Ahmet Reşat'ın karşısında otururken biraz rahatsızdı. Ahmet Reşat, cuma selamlığı töreninden yeni dönmüştü. Her cuma padişah halife, saltanat arabasıyla cuma namazını kılmaya alayişle giderdi. Arabasının arkasında rütbe sırasına göre saray görevlileri yer alır, araba saray marşıyla hareket ederdi. Namazın kılınacağı caminin avlusunda, tören giysileri içinde, başta sadrazam olmak üzere nazırlar, ayan üyeleri, sivil ve askeri devlet görevlileri, hanedan damatları, elçilik temsilcileri ve konuklar sıralanmış olurdu. Cuma namazlarında padişah halifenin halka görünmesi adettendi. Bir süredir işgal kuvvetleri cuma selamlığına silahlı tören birliğinin katılmasını yasaklamış olduğu için alaylar eskisi kadar gösterişli olamıyor, halk da padişahını görmeye eski coşkusuyla gelmiyordu. Padişah alayını o sabahta kalabalık bile denemeyecek bir avuç insanın alkışlamaya dahi üşendiğini görünce Ahmet Reşat'ın içi sızlamıştı. Padişahlarına her daim bağlı Müslüman halkın bile sıtkı sıyrılmaya başlamıştı demek ki baştakilerden. Kendi de bu artık sevilmeyen baştakilere dahildi ve bundan büyük bir rahatsızlık duymaktaydı. Mahir'in rahatsızlığı ise başka nedenlerden kaynaklanıyordu. Birkaç gün önce Behice'nin ricası üzerine Reşat Bey'den karısını muayene etmiş olduğunu saklamak zorunda kalmıştı. Yetmezmiş gibi şimdi de Kemal'in konaktan ayrılarak örgüte katılmak için yapmış olduğu plandan dayısının haberi olmadığını anlıyor ve eski bir dostun arkasından iş çeviriyor olmaktan utanıyordu. Reşat Bey'i kendi saflarına çekmek mümkün olmamıştı. O, sultanın er geç İngilizlere güvenmekle hata ettiğini anlayacağına hala inanıyordu. Beklediği gün nasılsa pek yakında gelecekti. Bir evlat nasıl ki babasına karşı çıkamaz, ona ihanet edemezdi. Ahmet Reşat da şu anda zaaf içinde gördüğü sultanını ona ihanet etmeden, sırt çevirmeden, incitmeden beklemek zorundaydı. Ta ki sultan hatasını fark edene kadar. Mahir içinden O zaman geldiğinde Ahmet Reşat'ın çok geç kalmamış olmasını diledi samimiyetle. Bardağındaki limonatanın son yudumunu da içip bardağı sedef kakmalı sehpaya bıraktı. Pek güzel olmuş. Kim yaptıysa ellerine sağlık dedi. Ve Reşat Bey'in büyük kızım yapmıştır diyerek lafı Leman'a getirmesini boş bir ümitle bekledi. Acaba Reşat Bey en yakın dostlarından biri saydığı Mahir'in 15 yaşındaki kızını düşünmekten kendini alamadığını bilse ne yapardı? Limonlar bizim arka bahçedeki ağaçların mahsulü. Bir gün memleketimizde kıtlık olacağını bilmiş gibi birkaç meyve ağacı dikmişiz zamanında. Kış boyunca meyveyi hep bahçemizden yedik. Konu komşuya da yolladık. Hiçbir şey bulunmuyor artık İstanbul'da. Biliyorsunuz, dedi karşısında oturan dostunun düşüncelerini okuyamayan Ahmet Reşat. Bilmez olur muyum? Eksik olmasın, kayınpederim sık sık erzak yolladı evimize ama artık yollar eskisi gibi tekin değil. Bazı yollar ise tamamen kesik. Öyle, biz zabitler dahi kolay seyahat edemiyoruz. Mütemadiyen vesika kontrolleri yapılıyor. Bakalım nasıl sıkıntılar yaşayacağız menzilimize varana kadar. Allah yolunuzu açık etsin. Lakin İstanbul'dan uzaklaşmanız bizim için pek fena oldu Mahir Bey, dedi Ahmet Reşat. Hele beyecanım yeni bir bebek beklerken size çok ihtiyacı olacaktı. Ben de bu aralar yanınızda olmayı çok isterdim ama ne yazık ki salgın hastalıkların önüne alabilmek için karantina bölgelerinde çalışmam lazım. Hanımefendiyi son derece saatli gördüm. Kolay bir hamilelik geçireceğine eminim. Biliyor musunuz Mahir, bu sıkıntılı günlerimizde bir çocuk daha yapmayı hiç düşünmemiştik. Lakin haberi aldığımdan beri içimde bir hafiflik var. Sanki bu çocuk yeni ve güzel günlerin müjdecisi olacak. İnşallah, lakin güzel günlere kavuşmak için daha uzun bir müddet bekleyeceğimiz anlaşılıyor. İşgalcilerin biz Müslüman Osmanlılara en ufak tahammülleri yok. Nitekim son günlerde yeni bir adet çıkarttılar. Siz asker olmadığınız için farkında değilsinizdir. Osmanlı subaylarının hangi rütbeden olursa olsun bütün müttefik askerlerini selamlamasını istiyorlar. Anlamakta zorlanıyorum Mahir Bey. Üst rütbede bir Osmanlı subayı er dahi olsa müttefik askeri selamlamak zorunda mı yani? Aynen öyle efendim. Farz-ı muhal bir Osmanlı paşası bir İngiliz, Fransız ya da İtalyan nefere selam durmak mecburiyetinde. Hatta bir Yunanlıya. Ne zamandır? Bir aydır böyle. Yakında bunu hükümetinize yazılı olarak bildirecek ve sizlerden de işbirliği isteyecekler. Bu vaziyet Türk subaylarının maneviyatında büyük bir tahribata yol açıyor. Pek çok kişi bu aşağılayıcı duruma düşmemek için sokakta üniforma giymemeye başladı. Ahmet Reşat'ın midesine birden dayanılmaz acı veren bir kramp girdi. İçinden öğürmek, kusmak geliyordu. Farkında olmadan bir eliyle midesini tuttu, diğerini ağzına kapattı. ''Neyiniz var? Yüzünüz kül gibi oldu Reşat Bey.'' dedi Mahir. ''Birden midem bulandı nedense. Dilinize bakabilir miyim? Müsaade ederseniz.'' İyiyim Mahir Bey, iyiyim. Tabii her birimiz ne kadar iyi olabileceksek o kadar iyiyim. Merak etmeyin, geçti. Bir süre konuşmaya mecalleri kalmamış gibi karşı karşıya oturdular. Sessizliği Mahir bozdu. İnanın sizleri hele beyecanım bu durumdayken bırakıp uzağa gitmek zorunda kaldığım için üzülüyorum. Size hini hacette arayabilesiniz diye bir doktor arkadaşın adını ve adresini bırakacağım. Akil Muhtar yakın dostumdur ve mükemmel bir doktordur. Teşekkür ederim. Leman Hanım da büyüdü artık. Pek aklı başında bir genç kız olmuş. Annesine yardımcı olur eminim. Leman olur da anneler malumunuz evlatlarına hep çocuk muamelesi yaparlar. Beycanım kızların ilmi işe sürdürtmüyor. Onlar daha çocukmuş. Bence hatalıdır ama çocukları yetiştirmek hanımın salahiyetinde. Ben pek karışmıyorum. Mahir Bey kardeşim, siz gurbette ne kadar kalacaksınız? Tuzla'daki hastaneye koleralıları topladılar. Tifüse ve zührevi hastalıklara yakalananlar da değişik yerlerde karantinaya alınmaktalar. Bir de son göçlerle gelen Asya gribi çıktı başımıza. Önce Tuzla'ya teftişe gideceğim, sonrası henüz belli değil. ama bu hastalıkları dizginlemeden geri gelmem mümkün olmaz. Bu kadar çok göç alan bir şehirde sari hastalığın olmaması mümkün değildi, dedi Ahmet Reşat. İnanılır gibi değil ama Balkan Harbi esnasında bu topraklara gelen göçmen sayısı sadece İstanbul'da 65 bin kişidir. Buna bir de neredeyse 90 bine yaklaşan Ruslarla 100 bine aşkın Kırım göçmenini ilave edin. Neyse ki Kırımlılarla gelen tifüs salgınını zamanında önleyebildik. Ahmet Reşat dışarıda bir takım gürültüler, konuşmalar duyunca oturduğu yerden kalktı, pencereye gitti. Bahçe kapısının önünde Hüsnü Efendi biriyle hararetli hararetli konuşuyordu. Arkası dönük olan adamın el kol hareketlerinden önemli bir şey anlatmakta olduğu belliydi. Adam yüzünü pencereden yana dönünce tanıdı kim olduğunu. ''Aa, Ziya Paşaların Hakkı Efendisi gelmiş. Ne istiyor acaba? Azra Hanım'ın bir şeye ihtiyacı mı oldu?'' Allah Allah, Mahir de meraklanmıştı. Pencereye doğru yürüdü. Ahmet Reşat selamlıktan çıktı. Evin kapısını açınca Hakkı Efendi ile burun buruna geldiler. Zavallı uşak tir tir titriyordu. Beyefendim, evimize işgalciler geldi. Evimize işgalciler geldi. Evimize işgalciler geldi. Ne işgalcisi? Ne diyorsun efendi? Allah'tan hanımlarım evde değiller. Onlar karşı yakadaydılar. Allah aşkına geliniz beyefendim. Bir şeyler yapınız. Allah aşkına geliniz. Aman Allah'ım, ne diyorsun Hakkı Efendi? Konağımıza el koyuyorlar. Sizi dinlerler. Onlara müsaade etmeyin. Yalvarırım geliniz. Üzerime bir şey alayım, geliyorum hemen, dedi Ahmet Reşat. Merdivenleri çıkarken aşağı inmekte olan Kemal ile karşılaştı. Mahir Bey gelmiş, bana haber vermiyorsunuz. Vallahi aşk olsun dayı. Nedir bu haliniz dayı? Kemal'i eliyle yana itip yukarı koştu Ahmet Reşat. Kemal selamlık kapısında dikilen Mahir'le beti benze atmış Hakkı Efendi'yi görünce paldır küldür ilmeye başladı merdivenleri. Ne oldu Mahir? Ziya Paşaların konağına el koymuşlar. Yapma yahu, ne zaman olmuş bu? Hakkı Efendi eli ayağı titreyerek az önce yaşadıklarını naklediyordu ki Ahmet Reşat giyinmiş olarak geri geldi. Hakkı Efendi ile birlikte alelacele çıktılar. Mahir ve Kemal taşlıkta kala kalmışlardı. Mahir arkasında bir hışırtı duyunca döndü, taşlığın arka bahçeye açılan kapısının önünde iri gözlerinde hayret ve korkuyla Leman duruyordu. Elindeki sepette bahçeden yeni topladığı bahar dalları vardı. 20. ayrımın sonu, sayfa 189, devamı 21. ayrımda.